Ayrım 39.
Peki Güngör, borcum ne sana? Boynunu büktü. Ne verirsen abla. Olur mu öyle şey canım? Belki az veririm. Omuzlarını kaldırdı. Eh, ver 5 kağıt. Anlaşılan para lafı etmek hele Ümit'in yanında ağırına gidiyordu. Ümit 10 lirayı gözden çıkarmıştı. Bu yüzden sevindi ve 7,5 lira verdi. 2,5 lira kâr ettiğini sanıyordu. Güngör parayı yelek cebine soktu. Gitmeden sağ ol abla dedi. Bir emrin olursa dükkana haber bırak. Şipşak buradayım. İlave etti. Güngör de ama sonra başkası gelir. Güngör elini ayağını sağa sola dağıtarak sokak kapısından çıkıp tarla başına doğru dönünce cinayet masasından Zeki gözetlemek için sindiği yerde bir an irkiliyor. Oğlanı konuştursam mı çevirip belki bir şey öğrenirim. Niçin bu eve gelmiş, eşyaları niye taşımış filan. Fakat derhal toparlıyor kendini, sersemliğin alemi yok. Etrafı kuşkulandırmak uygun düşmez. Osman gibi kaş yapayım derken göz çıkarır bu piç kurusuyla çene çalarken kızı elden kaçırırım. Sonra ne demez Komiser Orhan bana? Osman kızın izini orman bir hanesinden sonra kaybetti diye az mı papara yedik? Allah var ama yukarıda, garip kuşun yuvasını yapan Allah. Nasıl olsa bizim kalbimiz temiz. Bak bugün kız yine tıpış tıpış geliyor. Hem de o meşhur Buick arabasıyla. İçin için telefonun başına geçti. Bugünkü raporunu aktardı komisere. Bir Buick vardı ya siyah, hani canım, garson Sotir'in ifadesinde adı geçen. Öyle üzeri gözlerimle gördüm. Kız gazetecinin evine onunla geldi. Eşya meşya taşıdı. Efendim, kimin miymiş? Ne bileyim ben. Bir ara kız tekrar atlayıp çekti gitti. Peşine düşecek oldum. Sonra düşündüm, lüzumsuz. Arabanın numarasını aldığıma göre. Nasıl afallayacak Komiser Orhan? Biz demedik mi daha işin başında bu siyahlı kızda bir bit yeniği var diye? Ha ha ha, al bakalım. Kız küt. Herifin odasına düşüyor. Üstelik beraber seyrana çıktı arabayla. Tamam mı? Onlar hala arana dursunlar. Yok siyaset dalgası, yok ticaret dalgası, yok şirket bilmem nesi diye. Pehlivan Zeki yer mi? Yemez arkadaş, yemez. Ben şimdi ne diyorum? Arada garanti karı kolpası olmalı diyorum. Bir kere bu siyahlı dilberin hüviyetini tespit edip müdüriyete aldık mı? Allah Allah, çorap söküğü gibi sökülür bu cinayetin sırrı. Biz de bu arada forsumuzu arttırmış oluruz. Hem Komiser Orhan'a karşı hem kısım şefine karşı. En çok telefonda rapor verişini seviyor. Bir bıyık vardı ya siyah, hani canım, garson Sotir'in ifadesinde. Oysa çepçevre bir gizli soğuk, sabahtan beri olduğu yerde dikilmekten bu işten pazarlıklı soğuğa yeniliyor. Önce ayak parmakları, arkasından iki kulağı ondan uzaklaşıyorlar. Soluğu ağzından burnundan dumanlar halinde sarktıkça hep sigara içiyorum duygusu. Artık bırakıp gitse olmaz mı? Olması ne olur, bütün iş siyahlı kızın kimliğini bulup çıkarmakta değil miydi? Arabanın numarasını aldıktan sonra geriye ne kalıyor? Trafik müdürlüğünden aidiyetini tespit etmek. Sonra kalk git, kızı eline koymuş gibi evinden kaldır götür. Fakat ayrılamıyor oralardan Zeki. Kızın pansiyonda kalıp kalmayacağını merak ediyor. Bekleyip öğrenecek. Ne yapsın? Tekrar soyunup mindere çıkarak büyük ışıkların rüzgarlı bir spor sarayı uğultusunun altında Fatih Güreş Kulübü'nden hayvan Şükrü ile güreş tutuyor. Bu Şükrü'ye zinhar kol kaptırmayacaksın. Kaptı mı yandın. Dakikasında minderde buluyorsun sırt üstü kendini. Öyle acı bir herif. Neden hayvan demişler? Ötede Ümit uzun parmaklarıyla kurdeleli çocukluğunu yakalayıp Mahmud'un çocukluğuna yakın bir karanlığa çıkarmak istiyordu. Ya sırtına bozuntu basma elbiseler giydirerek fakir bir Balıkesir mahallesine eklemeye ya da düpedüz etsiz ekmeksiz geçmiş savaş yıllarına katmaya uğraşıyordu. İp ince, upuzun, teninde şüpheli bir sarılık, genzinde kavrulmuş soğan ve çökelek tatlarıyla. Mahmud'un yarı köylü sıcaklığı onu çepeçevre sarmış, iyice ısıtmıştı. Evvelce üzerinde durmadığı bazı sözleri şimdi nedense cızırdayarak beliriyor, iç kulağını adeta yakıyordu. Bir sabah fizik dersinde öğretmenin sorduğunu ne ben bile bilmiştim ne yanımdaki çocuk. Ama öğretmen neden çalışmadın diye beni dövdü. Çünkü o Kalfazade'nin küçük oğluydu. Halbuki ben hiç kimseydim. Arkasından bir suç itirafı gibi, bir gün evvel pazardı deyişi. Geç vakitlere kadar eniştemle dükkanı yıkamış temizlemiştik. Buna mukabil okulda cigara içtiği için Ümidi disiplin kuruluna vereceğini söyleyen okul müdürü elindeki gazeteyle yelpazelene yelpazelene üstüne eğiliyor, ona bir kötülük etmek, onun bir yerini acıtmak istercesine eksik dişleriyle aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. Ortaokul talebesi bir kızın cigara içmesi yasaktır, ayıptır. Babanın hatırı için bu defalık affediyorum kızım. Yalnız unutma ki Keleşoğlu Zihni Bey'in kerimesi olmak üzerine ayrıca mesuliyetler yüklüyor. Arkadaşlarına örnek olmalısın. Çağrışımlarla sürüklenip bir cigara yapmak. Cigaranın ateşiyle beraber adeta ondan habersiz usul usul işleyip duran bir soru. Peki ne zaman buraya temelli geçeceğim? Keleşoğlu apartmanıyla ilgim ne zaman kesilecek? Bu devamlı bir iş bulmasına az da olsa belirli bir para kazanmasına bağlı. Mahmud'un yanında küçük düşmemek için ilkin hiç kimse olmalıyım, sonra da kendi kendim. Nerede o gazeteler? Küçük ilanları için aldıklarım, çorap makinesi için tecrübeli bir bayan aranıyor. Geç. Trikotaj işlerinde eli yatkın bayanlara ihtiyaç vardır. Bunu da geç. Steno bilen bir daktilo alınacak. Ne steno biliyorum ne daktilo. Bunu da geç. Lise mezunu lisan bilen bir bayan için istikbali olan bir iş. Müracaat her gün 14-18 arası 83-460. Ümit aynı ilanı bir kere daha okudu. Dur bakalım dedi, denemeye değer belki bu. Derhal çelik bir yazıhanede hepsi birden çalan irili ufaklı telefonlara ayrı ayrı eğilip Fransızca cevap yetiştirmeye çalışıyor. Hiçbirine doğru dürüst bir şey söyleyemiyor. Ne kadar zor bir iş. Daha birisinin ne dediğini toparlayamadan bir başkası ayaklanıyor çünkü. Bir patron var geride bir yerde, bıyıkları iyice ağzın içlerine akmış, kirpiksiz eflatunla sarı arasında çirkin bir adam. Pırlantalı kravat iğnesini fena halde önemsiyor. Acemi zampara gülümsemelerini zehirli kelebekler gibi etrafına salıveriyor. Sersem sersem. Ümit cigarasını ezdi. Korkuyorum galiba diye düşündü. Aslında bunu bile kestiremeyecek bir durumdaydı. Hiç çalışmamıştı. Çalışmayı kuramsal olarak sezebiliyordu ama onu asıl etkileyecek gündelik gerçeğini bulup çıkaramıyordu. Hayal kurmaya sapıyordu daha çok. Hem de en sevmediği sandığı bir şeye kapılarak. Sinema çizgilerine tutunup roman sayfalarına yerleşe yerleşe. Ne biçim bir Hollywood patronu o eflatun sarı herif öyle. Ne biçim polis romanı telefonları onlar, birbirine eklenen. Yine Mahmud'un sözleri mi? İstanbul sana hafif ve Alaturka gelecekmiş. Laf. İstanbul sana ağır ve başa çıkılmaz bir vazife gibi geliyor. İçine bir türlü giremediğin, temas kuramadığın bir gerçekler düzenini küçümsemek kolay, yaşamak zordur. Önemli olan elbet ikincisi, değiştirmek amaçlarıyla bile olsa önce yaşamak. Birdenbire öpüşüyorlar. Mahmud'un dudakları birbiri üzerine dağılıp çoğaldıkça çoğalan, ağzının yumuşak ıslaklığı, dişlerinin dudaklarını içten içe kesen bembeyaz sertliği, fark edince şaştığı saklı dişiliğini yılan gibi alabildiğini ayaklandırıyor. Onun soluğunu istiyor artık, her tarafında istiyor. Burun deliklerinde uçuşan, ağzında sıcacık, boynunda nemli, göğüslerinde kışkırtıcı nefesini. Ellerini istiyor sonra, kalın ve sert parmaklar haline gittikçe kalabalıklaşarak, belinden aşağılara doğru saygılı bir ihtirasla ilerleyen. Yine pırıltılı bir gerilimin magnezyum aydınlığında kim olduğunu, pelikan dolma kalemini, filtreli siyah ebonit ağzını ve erkek saçlarını ansızın unutuşu. Dişlerinin arasında çıtır çıtır Mahmud'un kıvırcık saçları ve siyah, parmak uçlarında göğsünün kılları. Kendimden bu en ciddi uzaklaşmanın sonucunda, niye ya ben büsbütün Mahmud olmuyorum, ya o iyice bana dönmüyor. İç içe girip bir dakikalık kenetlenmeyi tanrılara meydan okuyarak yüzyıllar boyunca uzatamaz mıyız? Oysa Ümit Paris'e gidinceye kadar sevişmek diye yalnız öpüşmesini biliyordu. İrili ufaklı çocuk dudaklarıyla ve mahcup. İyice de utansak, bir takım eş dost partilerinin akşama sarkmış nihayetlerine doğru çıldırmış kravatları alınlarına düşmüş kumral perçemleri yüzünden artık foxtrotlara filan sığamayan Robert Kolejli kibar çocuklarının kolları arasında. Üstelik o başka, bir bakıma daha hafif çeken ve hercai, bir bakıma çelimsiz ve fazla esmer bir Ümit'ti. Zevk almasa da bu hırsızlama öpüşmeleri genç kızlık onurunu kurtarmak için mübah sayıyordu. 3-4 kız bir araya gelirler mi bilmem kimlere ve bilmem kimlere Erdoğan'ın yöneldiği öpüşmelerle övünmek, Bülent'in sert davranışlarını aşk sahnelerindeki savruk ve sert Clark Gable'lara benzetmek. Dahası her yeni öpüşmeden evvel ve sonra ne erkek çocuklarının yüzüne doğru dürüst bakabilmek, ne aydanlarda kendisiyle göz göze gelebilmek. Genç kızlıklar değil, belki çocukluklardı onlar. Paris öncelerinde öpüşmekle aşk, aşkla cinsi sevişme arasındaki yakın ve delirtici ilgiyi uzaktan uzaktan şöyle böyle sezmiş olsa bile Ümit bir et, kemik ve sinir yakınlığı olarak hiçbir vakit anlamamıştı. Utanıyordu bir kere, ikincisi kendini bırakamıyordu. İçinde bir şey fışkırmaya hazır isteklenmeleri sımsıkı kapalı tutuyor, bırakmıyordu. Çarpıla çarpıla bir öpmek, koparmak, ete ve ıslaklığa karışmak tutkusuna inatçı bir köpek gibi adeta direnmekteydi. Ama ne kadar, daha doğrusu kime kadar? Daima bir yanının, belki en sevmediği yanının Halil'e kayması bundan mı? Biraz yağlı boya ve terebentin kokan bir Paris yatağında, Ümide hem kadınlığı hem erkekliği hem cinsel sevişmenin sarsıcı çekiciliğini öğreten o olduğundan mı? Ümit o kadar hiçbir şey bilmiyordu. Halil ise o kadar çok şey denemişti ki en masum, en edepli saydığı teşebbüslerinde bile Ümit'in duygularında bir şeyleri tuz buz ediyor, onu bir yerlerden çatır çatır koparıp başka bir yerlere, yosunlu, kaypak, soluklu ve tırnaklı fakat mutlaka daha aşağı, daha aşağı bir yerlere aktarıyor. Dudaklarını ne yapacağını bilemezken şimdi kişiliğine daha yerleşmiş bir Ümit olarak aynı zamanda biraz dudak, epeyce meme, bir hayli kalça ve baldır olmasını beceriyor. En önemlisini, cinsiyetini kullanmasını, ondan faydalanmasını öğreniyordu. Her defasında birleşik bir bütün halinde o kirli oyunu oynuyorlardı. Ümid'in rengi belirsiz gözleri açılmıştı artık. Ama birdenbire fazla ve yalnızca Halil'e açılmıştı. Gece ışıklarının bayat kırmızılığında Halil'in tüyü az bacaklarını kucaklıyor, ağzının etrafında onun şeyi ondan ve düpedüz dünyadan bağımsız, başka ve ayrı bir evrenin tek canlı ve belirli tanığı olarak dimdik geriliyordu. Halil çözük, bozuk ve visio bir adamdı. Ümid'e sevmeyi ve sevişmeyi öğretmekten çok cinsel gerilimlerin ve aykırılıkların buruk tadını aşılamış, bilmeyerek genç kızın en ince camlarını kırmıştı. Kış karanlıkları arasında onun beyaz beyaz ağıran vücuduna neler eklemiyordu ki? Batıcı dişler, sürüngen ve yapışkan bir dil kalabalığı, ısrarla açılıp örtülen kirpik temasları, bükülmüş kaslar ve her defasında Ümid'e başka birine aitmiş ya da bizzat o başka biriymiş sanımısını veren o şey. Ümit Halil'e olan bağlılığının ondan çok onunla sevişmeleri sırasında peydahlanan bu üçüncü şahsa bu şeye ait bir bağlılık olduğunu çok sonraları birdenbire fark etmişti. Utanmıştı, kızmıştı hatta ama yine boş anlarında Halil'in desen kağıtlarına damarları boğum boğum masmavi belirmiş, ayakta birkaç yüz nesil kusmaya hazır bir takım hayasız penisler çiziyor, onun gözlerindeki kadife yeşilini koyulaştırarak yorgun yorgun gülümseyip akmasına sebep oluyordu. Halbuki Mahmut ne kadar başka türlüydü. Daha Samsun vapurunun güvertesinde yıldızlı bir geceyi aralarında paylaşmaya çalışırlarken yanılmıştı galiba. Ümit bu adamın gökyüzünü sırtlamış, duygusunu uyandıran dehşetli omuzlarından gizli gizli sürüp giden iç gülümsemesinden ve pörsük gözlerinden iyice belirli, adeta elle tutulabilir bir erkeklik sızıyor sanmıştı. Sızmıyor muydu? Sızmasına sızıyordu ama Mahmut yaşantısının çemberine gerilir girilmez, çekiciliği ve gücü erkekliğinden çok düşünür adam olmasından, bir de belki bitmez tükenmez aksiyon susamışlığından gelen değişik bir tipti. O Halil'in bütün yaşama düzenini üzerine kurmaya kalkıştığı cinsel isteklenmelerini ve eğilimlerini kas katı bir irade ve azim bıçağıyla kesip atmış, başka bir noktada ve anlamda onları asıl ve önemli kişiliğinin ikinci derecede özellikleri haline getirmişti. Üstelik dizginlerini her an elinde tuttuğu, istediği an hiç yokmuşlar gibi silkip attığı evcil özellikler haline getirmişti. Ümit Paris alışkanlıkları yüzünden onun üzerine sinirle tir tir titreyen ve basbayağı tepesi aşağı tutkularla vardıkça şaşılacak bir acemilikle hep boşa geliyor, bir taraftan yanında küçük düştüğü için kendine içerlerken öbür taraftan bu lüzumundan fazla Türk saydığı adamın kartlığın erkek münasebetlerini çok duygusal bir düzlemde almasına düpedüz tahammül edemiyordu. Ama Mahmut her zaman Mahmut'tu. Onun için sevişmeleri sırasında daima uysal ve yumuşak, fakat daima kendine ve isteklerine egemendi. Ayrıca Ümidi usul usul entelektüel denebilecek bir yaşama düzeyine çekip götürüyordu. Günler geçip münasebetleri ilerledikçe. En çok seviştiği Mahmut, dudaklarını, boyun damarlarını, dilin ucuyla ağız içlerinde dişlerini en iyi tanıdı. Fakat bir kerecik olsun tepeden tırnağa çırılçıplak göremediği, gizlice dağlar gibi heybetli, küçük, kendiliğinden kaynayan vadi suları gibi mahcup. Ümid'in de soyunmasını istemiyordu. Oysa Halil'in kılavuzluğuyla bu çeşit arlanmaları Paris'te çarçur etmiş, kadın çıplaklığının ve erkek çıplaklığının, daha da önemlisi ayrı ayrı bütün çıplak organların serbest ve karmaşık yakınlaşmalarına, birbirini yoklayıp aramalarına alışmıştı. Alıştığını yaşamak istiyordu. Fakat ne mümkün. Ne varsa işte öyle bir şey vardı ki Mahmut'ta onun her ileri davranışını daha doğmadan önlüyor, tutkusal çarpınmalardan birikim sıçrayarak kendi kendine eksiltmelerden çok el birliğiyle ve büyük yaratmalara benzeyen karşılıklı ve eş zamanlı bir duygu ve sevgi alışverişine götürmeye savaşıyordu. Acaba bundan mı bıktı Ümit? Her şeyin dışında acaba cinsel alışkanlıklarının rahatlığına bir türlü girememekten mi yoruldu? Turgut'u bu kötü Halil benzeri Paris yaşamışını ve çeşitli vizyo imalarını bulur bulmaz acaba ondan mı utanıp sıkılmadan Mahmut'la ilgisini koparmaya kalkıştı? Ayağa kalkıyor birden, beklemediği bir darbe yemiş gibi sersem sersem çevresine bakınıyor. Hiçbir şeyi hiçbir şekilde tanıyamıyor. Bu düşünceden kaçması lazım. Ne yapıp yapıp, utandırıcı bir düşünce bu. Eğer gerçekse kahredici bir gerçek. Öldüğü günden beri pörsük gözleri ve gizli sesiyle bir an gözlerinin önünden kaybolmayan Mahmud'u, şimdi soluğunu kesen bir boğulma telaşıyla mutlaka ve derhal görmek istiyor. Göremiyor. Yok Mahmut, gitmiş. Ansızın ve haber vermeksizin. Onu odasında kitapları, eski resimleri, dosyaları ve kalpaklı Mustafa Kemal ile yapayalnız bırakarak. Ümit bir imdat çanına uzanır gibi yenice paketine uzanıyor. Hayır diyor, hayır, böyle bir sebep aklımdan bile geçmedi. Ressam Eşbak asıl sarışındı. Alnı pek çok, saçı az ve düz, büyük bir sarışın. Fakat onun sarışınlığına biraz burnu etrafındaki çiller, biraz gözlerinin yukarıdan griliği, hafif kınalı bir kızıllık katıyor, kalabalık bir esmer insanlar şehrinde bu onu elbet değiştiriyordu. Fransız konsolosluğundaki sergisine kapanması yaklaştığı için geç geliyordu artık. Happy Top'u 3 yağlı boya satmıştı, başka satamayacağını biliyordu. Duvarlarda tepeden tırnağa ona aitliği herkesçe kabul edilmiş, zenci siyahlarının, nar kızıllarının ve çam yeşillerinin ağır dalgalanışı, içerisinden bir takım adamlar, onun adamları yani bir çeşit gözleri tuz parça, elleri fevkalade büyümüş yoksullar, denizi tüketmiş balıkçılar, cam üflemiş paşabahçe camcıları ve bozuk göğüslü kundura tamircileri birbirine ve kendilerini seyre gelenlere bakıyorlardı. Hain aşağılık bir sarı, yorgun yüzlü bir kadını vahşi ve yırtıcı bir güneş olarak çarpıyor. İstanbul grileri üzerine eklenen kalabalık şehir profilleri gerisinde birkaç yüz gökyüzünü birden kirletip boşalıyordu. Fakat ressam Eşfak Sarışın da asıl. Ona ayrılmış masanın bir ucunda cigarasının dizi dibine oturmuş, buraya gelmeden önce belediyedeki kahvede gazeteci İrfan'la çeneye dalmıştı. İrfan halbuki gözlük camlarını mı yoksa gözlerini mi değiştirmiş belli değil. Yanlış bir kocamanlığı var bu gözlerin. Bugün bir de acı. Delip delip geçiveren küstah bir saldırganlığı. Yüzünün alt taraflarından bir yerlerden ikide bir bulaşık adeta çirkin bir kuru kafa sırıtmasıyla onları destekliyor fakat bir manada rezil ediyor. Söylediklerine, güya Ragıp Mahmud'un aradığı herifi bulmuş İzmir'de telefonla haber verdi. Patron savcılığı aksettirdi vaziyeti. Şimdi herkes ne sanıyor bilir misin? Bulunan herif vurdu sanıyor Mahmud'u. Şekeri çoktan eridiği halde çayını karıştırıyor hala. Niye dikendi bu kadar bugün bu çocuk? İşte yine o kuru kafa sırıtması. İşin esasını bilen yok. Hiçbir şeyin esasını bilen yok azizim. Herkes kendi rahatlıklarına yan gelmiş her şeye boş veriyor. Mesela ne malum benim işlemediğim bu cinayete? Vapurda Mahmud'u vurmadığım. Eşfak ona usulca baktı, sesini değiştirmeden. Hasta mısın sen dedi. Öbürü gülmekten kırılıyordu. Ekşi, bölük börçük, cam kırığı sürtünmeleriyle birbirine eklenen, gayet neşesiz bir gülmeydi bu. Göz bebekleri inanılmayacak kadar sabitti. İşte o vakit Eşfak yıllarca önce aynı göz bebeklerini, aynı gülüşü bambaşka şartlar altında görmüş olduğunu buldu çıkardı. Halk Partisi diktasının son yıllarında gizli bir gençlik teşkilatı kurdukları için 10-15 kişi emniyet müdürlüğünde nezaret altına alınmışlardı. Aylarca süren sorgu sırasında İrfan biraz sorgunun insafsızlığından, biraz asabi zayıflığından ciddi bir kriz geçirmiş, bu yüzden bir süre Bakırköy'e götürülerek elektrik tedavisi görmüştü. O zaman da suratı kirli sarıydı. Yine gözlük camlarının ardında büyümüş gözleri böyle tığ gibi dimdik, hiçbir şeyi görmeden saplanmış saplanmış bakıyorlardı. Eşfak elinde olmaksızın acaba diye düşündü. Mahmud'u çok seviyordu belki de. Tekrar İrfan'a baktı. Oysa İrfan şimdi siyasi tutuklu hücresinin 15 ayaklık karanlığına sıkışmıştı. Yerde hamam böceklerinin yürüdüğünü sanıyordu. Günlerdir kendi kendisini göremediğinden vücut birliğini kaybettiği duygusuna kapılıyor, saydam ve siyah bir varlık halinde bütün organlarıyla çevresini saran karanlığa batılmış olmaktan korkuyordu. Omuzlarını elliyordu o anda, bacaklarını tutuyordu, karanlık tartışması siyah ve netti. Sürekliliği ve sessizliği geceyle gündüzü ayırmasına imkan vermiyordu. Bu yüzden ne kadar zamandır tutuklu olduğunu da bilmiyordu artık. Onu alıp getirmişlerdi. Üstünü aramışlar, paltosunu, kemerini, cüzdanını, hatta gözlüğünü almışlardı. Hücreye itildiği anda bu karanlığa toslamış fakat o ilk anların şaşkınlığından sırası gelince bu karanlıkla birleşeceğini, ona katılarak bir parçası haline geleceğini hiç ummamıştı. Yalnız o da belli belirsiz o akşam için aldığı tiyatro biletinin yandığını düşünebiliyordu. Ansızın yerde hamam böceklerini hissetmişti sonra. Hemen ot minderin üzerine toparlanıp oturmuştu. Belki gerçekte yoktular hamam böcekleri. Belki o boşuna evhamlanıyordu. Ne olursa olsun tek başına bu kaygı onun bu yepyeni ve alışılmadık maden kuyusu yaşamasını piç edip çıkmıştı bir kere. Üstelik sakalları uzamaktaydı, azar azar, ufak ufak, miskin miskin. Zamanın geçtiğini ona bildirecek elinde başka bir ölçü de yoktu. Sadece suratını saran bu çirkin kılların varlığıyla zamanı duyabiliyordu. Git karanlığın büyüyen egemenliği altında fikir olarak bir o kalmıştı bir de zaman. Karanlığa katıldığı gibi zamana da katılabilse kurtulacaktı. O andan itibaren şimdiyi ve çıldırtıcı anı yaşamaktan azat olacak, sanki çağlar arası bir ihtilal koparıp geçmişlere ve geleceklere aynı kolaylıkla ve rahatlıkla kopup kopup gidecekti. 10 yıl önceki İrfan'ı yaşamak, derken 10 yıl sonrakine sıçrayıvermek. O köşe başında ilkokul arkadaşları, birikinde üniversitedekiler. Sonra herkes ve her şey. Geleceğin bütün hamam böcekleri, Hitler, Mussolini, Stalin, bir de Napolyon. Teselya'da harp oluyor, Suriye'de hükümet darbesi. Hollywood'da bilmem kaç yüz erkeğe dağılmış bir sinema yıldızını esrar içerken basıyorlar. Geleceğin bütün hamam böcekleri ve geçmişinkiler Hadrianus devrini yaşamışlar. İkinci Ramses devrini yaşamışlar. En iri ve yağlıları, ları. Christoph Kolomb'un gemisiyle Amerika'ya gidenler, ler. Sonra ve son, ra ve son, ra, re. Galatasaray, cimbombom. İptida kelam var idi. Allah ol dedi oldu. Ol, ol ulan ol diyorum ol. Eşfak hey dedi, sen iyi değilsin. İrfan birdenbire en uysal İrfanlardan birine kaydı. Sesi hafifçe titriyordu. Bu haliyle daha az çirkin, daha çok insana yakındı. Biliyor musun dedi, kararım karar, evden çıkıyorum. Bir yudum sustu, ekledi. Seninle arkadaşlığımız bizim öyle fasarya arkadaşlıklardan değildir ha. Birinci şubede hani. Sonra o tekrar o dikenli gerilim, o kuru kafa sırıtması. Belki ben öldürürüm Mahmud'u, ne biliyorlar, sağlam, kuvvetli ve yakışıklıydı. Gemi aslanı gibi etrafımda dolaşıyordu. Ben çürük, zayıf ve çirkinim, cinayet sebebi bu işte, yetmez mi? Söylesene be, yetmez mi? Gözleri fena halde çoğalmıştı, yine çayını karıştırıyordu. Mahmud'u ben öldürdüm dedi, adım Nechayev, Sergey Nechayev. Eşfak boş versene dedi. Bir yanıyla İrfan'ın eski ve kötü günleri hatırlamasının hayra alamet olmadığını düşündü. Yıllardır bütün o olup bitenleri hiç yaşamamış gibi silip atmıştı İrfan. Kimseyle konuşmaz, söz tesadüfen o konuya kaysa kalkıp giderdi. Şimdi ise acayip bir ısrarla sözü açıyordu. Hem de nasıl, ayrıntılarını bir bir işaretleyerek, her birisinden ayıp bir zevk alırmış gibi hain hain gülümseyerek. Hani biliyor musun, İsmail uyuz olmuştu kirden, polis refakatinde hamama gitmişti. Ya da bir başkası. Ya Rıfat'ın intiharı, hatırlamıyor musun? Nasıl olur, hani canım su şişesini kırıp bilek damarlarını açmıştı da arkasına hepimizin şişelerini toplamışlardı, işte o. Aslında Rıfat'ın hücresi İrfan'ın hücresine bitişikti, duvarın ötesinden bazı bazı ağladığı işitilirdi. Bazı bu gibi yerlerde sık görülen sinir buhranlarından birine tutuluyor, iki eliyle duvarları yumrukluyordu. Duvarlar siyah ve acıydılar, yoktular hatta. Bir kere hiç görünmüyorlardı. Sonra bütün vücudu ve ağırlığıyla karanlığa dağılmış bir kimse için önemli bir engel olmaktan çıkmışlardı. İrfan hiç ummadığı gece boşluklarında bahçe kapıdan dönen bir tramvayın vınıltısını, limandan çıkan bir şilebin uğultusunu işitiyor. Dışarıda her şeyin eskiden olduğu gibi yürüyüp gitmesine dehşetle şaşıyordu. Dayak yiyeceğini ilk anladığı an elektrik yalamış gibi oldu. Bunun korku olduğuna inanmak istemedi. Mutlaka Sergey Nechayev olduğunu sanıyor. Bu az aydınlık oda karanlık yüzlü polisler ve çıplak tabanlarına inen sopalarla iç gerçeği arasında anlaşılabilir bir bağlantı kuramıyordu. Sonunda oradakilere Sergey Nechayev olduğunu söyledi. Galiba bunun her şeyi halledeceğini ummuştu. Öbürleri güldüler. Resmen üstüne üstüne güldüler. Dişleri yerlere kadar sarkıyordu. Gülmeleri yırtılmaya benzer tuhaf, sıkıntılı bir şeydi. Az sonra ıslak ve sızılı tabanlarıyla soğuk zemin üzerinde dolaşırken börekçi Peşkov'la birlikte eski Rusya'daydı. Bu defa ne yapıp yapıp çarı ortadan kaldıracak bir suikast düşünüyordu. Hücresine götürüldüğü sırada Rıfat'ı yanından geçirdiler. Elleri kan içindeydi. Sakallara yenilmiş çocuk yüzü bütün anlam gücünü kaybetmiş bir insan yüzü olmaktan çıkmıştı. İrfan hemen kustu. Başka hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Oraya polislerin ve börekçi Peşkov'un ayakları dibine tuzlu ve yeşil bir su çıkardı. Kim bilir niye bütün hayatını rezil eden o müthiş soru içinde yine binlerce defa ve üst üste düğümlenmeye başlamıştı. Sorumlu muyum, sorumlu muyum, sorumlu muyum, Tutuklu günlerinde o da intiharı düşünmemiş miydi sanki? İnsanın istediği an ölümüne sahip olabilmesi hoşuna gidiyordu. Ama o kadar işte. Ondan ötesine gitmeye ne gücü yetiyordu ne de imkanları.